Ayrım 15.
Özel bir konu bu, dedi Simden. Ama heyecanlıyım. Varsa bir kadeh içki alabilir miyim? Evet tabii, dedi Adnan. Ama çok merak ettim şimdi. İçkilerini içerken fakülteden, Sara'nın köpeği Tom'dan, Enver'in karısından söz ettiler. Evet, sorun nedir küçük hanım, diye sordu Adnan sonra. Birine ihtiyacım var, dedi Simden, onun gözlerine bakarak. Beni yormayacak, üzmeyecek ama dengede tutacak bir erkeği. Birbirlerini tartarak göz göze beklediler bir süre. Adnan'ın şaşkınlığını gizlemeye çalıştığını sezdi Simden. Beni mi seçtin? Bu erkek ben olabilir miyim? Diye sordu Adnan. Evet, çok isterim, dedi Simden. Ama neden ben, neden daha genç, sana daha uygun biri değil? Çünkü senden hoşlanıyorum ve sana çok güveniyorum. Ben yaşıtlarımdan daha olgunum. Birkaç kez denedim ama olmadı. Çocuklarla uğraşmak çok sıkıcı. Düşündüm ki, yani sevgilin yoksa... Sevgilisimden, beni seçmiş olmandan çok onur duydum, dedi Adnan. Ama beni pek tanımıyorsun. Hiç kuşkum yok, yakında beğeneceğin biri çıkacak karşına. Oturup prensi bekleyemem. Hem seni tanımam için fırsat vermelisin. İkimizin de kaybı olmaz ki bundan. Çok tatlısın, gerçekten, dedi Adnan yerinden kalkarken. Gelip Simden'in oturduğu kanepeye onun yanına oturdu. Elini avuçlarına alıp okşadı. Seni anlıyorum ama annen üzülecek, çok kızacak Simden, dedi. Bunu düşündün mü hiç? Haberi olması gerekmiyor. Olsa da umurumda bile değil. Ona aşık olduğunu biliyorum. Ama benim için artı puan bu. Artık aşık değilim ona. Ama sana kötü tutulabilirim, dedi Adnan. Öyle cesur, kişilikli ve güzelsin ki. Sara'nın böyle bir kızı olması inanılmaz bir şey. Ne tutku, ne evlilik, ne de biriyle birlikte oturmak istiyorum, dedi Simden. İstediğim biraz heyecan, sıcaklık, sevecenlik ve güven yalnızca. Anlıyor musun? Anlıyorum ve senden korkuyorum, dedi Adnan. Yavaşça kucakladı Simden'i. Önce alnını, burnunun ucunu öptü. Saçlarından kavradı sonra. Kendine iyice bastırdı gövdesini, dudaklarını buldu ağzı. Giderek çoğalan bir hırsla uzun uzun öpüştüler. Sonra, hadi gidip birlikte yemek yiyelim şimdi, dedi Adnan. Yemekten sonra Adnan'ın Beşiktaş'taki evine gitmişlerdi. Bütün gece yağmur yağmış ve onlar bütün gece sevişmişlerdi. Yağmurun balkondaki şırıltısı, içtenlikle birbirlerine karışmış bedenlerinin sevinç şarkısıydı sanki. Birbirlerini keşfetmekten, okşayıp öpmekten sonsuz haz duymuşlardı. Tenlerinde, dudaklarında ilkbahar yağmurunun tadı vardı. Kendiliğindendi her şey. Bedenleri yıllardır tanıyordu sanki birbirini. Gidilecek bütün yolları, girilecek sokakları, mola verilecek durakları biliyordu. Ertesi sabah aynaya baktığında değiştiğini görmüştü Simden. Hiç olmadığı kadar güzeldi. Annesinin sesi, inlemeleri Simden'in dalgınlığını böldü. Hastanın yatağına koştu. Uyanmıştı Sara. Acı içindeydi. Dudakları kurumuş, birbirine yapışmıştı. Bir an onun Adnan'la ilişkisini duyduğundaki şaşkın ama alaycı yüzü canlandı gözünün önünde. Ah benim sefil küçüğüm, kendine doğru dürüst bir delikanlı bulamadın mı ki el altındaki Adnan'ı arakladın derken ki yüzü. Tırnaklarını boyuyordu o sırada. Hem de 2 yıldır sürüyor ha, demek o kadar da beceriksiz değilmiş kerata. Onun ölmesini istediği zamanlar olmuştu kuşkusuz ama şimdi değil diye düşündü Simden. Böyle değil, hayır. Hemşireyi çağırmak için telaşla acil ziline bastı. Uzun bir yankı. Kilolarca ağırlık vardı göğsünün üstünde. Uzun bir yolu koşarak gelmiş gibi soluk soluğaydı. Nasıl susamıştı. Bir yudum su istiyordu ama vermiyorlardı. Yeterince bakmıyorlardı ona burada. Ölsün, bir an önce ölsün istiyorlardı belki de. Ölmesi daha iyi olurdu kuşkusuz. Sara da öyle istiyordu ama bedeni direniyordu işte. Ölmek ne kadar da zordu. İçim yırtılıyor, bir kedi tırmalıyor göğsümü. Su içmek istiyorum, ağzımla doya doya içmek istiyorum. Geriden solunuma bağlayalım hemşire. Kaçıncı gün diye sormak istiyordu. Zaman duygusunu tümüyle yitirmişti artık. Sabah mı, akşam mı bilmiyordu. Gözlerini araladı, Simden'i gördü başucunda. Çok yaşlı görünüyordu. Sıkıntılıydı yüzü, umutsuzdu. Penceredeki ışık dörtgenine takıldı bakışı. Midesindeki, bacaklarındaki ağrıyı duydu, gözlerini yumdu. Bu kadar düşecek miydi? Neden arabasını bir uçuruma sürmemişti aklı başındayken? Kendisini neden bu eziyete sokmuştu? İyi ki Enver onun bu halini görmeden ölmüştü. Onunla geçirdiği günleri düşündü. Bahçede oturup uzun uzun içtikleri yaz akşamlarını anımsıyordu en çok. Anlattıklarını dinlerken yüreği sevgiden taşarak bakardı Enver'e. Yüzü, gözleri büyülerdi onu. Uzun, zayıf, aralıksız sigara içen ve bir başkasına çirkin gelebilecek bu adam içinde öyle bir sevme gücü, öyle bir coşku taşıyordu ki bir bitkinin ışığı arayışı gibi hep yanında istiyordu Sara onu. Onun yanında bilmediği duyguları tanıyor, anlayamadıklarını anlıyor, o güne dek farkında olmadıklarını seziyordu. Sara, ertelediği ya da kendi elleriyle bilmeden yıktığı bütün düşlerinin yeniden canlanışını yaşamıştı onunla. Küçük tatlı şakalar yaparlardı. Karşılıklı bildikleri küfürleri sıralarlardı. Bağıra çağıra bezik oynarlar, kavgayla biten her oyundan sonra sözcüklere döktükleri korkunç cinayet planları yaparlardı birbirleri için. Erotik bir oyuna, tiyatroya dönüşürdü sonunda bu. "Bu beni," derdi örneğin Enver. Tehlike sınırına kadar giderlerdi. O noktada ikisi de soluk soluğa, öfkeli, çılgın bir sevişme içinde bulurlardı kendilerini. Tırnaklarının onun sırtını yırttığını duyardı Sara. Neden sonra hırpalanmış ama ölesiye sevilmiş bitkin bedenleriyle iç içe uyuyakalırlardı. Kırlarda, sokaklarda dolaşırlardı el ele. Birbirlerini kaybedivermekten korkuyorlarmış gibi. Barlarda öpüşürlerdi yeni yetmeler gibi. En kısa ayrılıklardan sonra bile birbirlerini yıllarca görmemişçesine kucaklaşırlardı. Aynı hamurdan tek yaratılmışlar da yanlışlıkla koparılmışlardı sanki. Yarım ötesi yarısını isteyip duruyordu bütünlenmek için. Birbirlerinin ruhunda kendilerini arıyorlardı belki de. Kendi çılgın umutsuzluklarını, ölüm düşkünlüklerini, pişmanlıklarını ve yalnızlıklarını. Sara avaz avaz haykırmak isterdi onun adını. Biricik yaşama amacıydı o at. Neredeyse hayvansal bir çılgınlıkla özlerdi tenini. Bu ten bilinmedik bir öfkeyi ayaklandırıyordu içinde. Onu parçalamak, tokatlamak, ısırmak arzusuyla yanardı avuçları ve aynı susuzlukla, aynı taşkınlıkla isterdi onu sevdiği adam. Bir insanı sevmişti sonunda, sınır ötesi sevmişti ve başkaları onu çirkin, pis bir ölüme mahkum etmişlerdi. Onun yaşamasını, sarayı mutlu etmeyi sürdürmesini istememişlerdi nedense. Yaşasaydı bitmeyecek bir şölenden kovmuşlardı sevdiği adamı. Hem de 3-5 bok çukuru için. İş konusunda neler yaptığıyla, kimlerle olduğuyla pek ilgilenmezdi onun Sara. Sabahtan akşama adlarını, ne yaptıklarını pek iyi bilmediği adamlar arasındaydı. Telefonlara sinirlenir, emirler verir, küfürler ederdi. Her an ortaya çıkıverecek bir tersliğe karşı tetikte bekler gibiydi gündüzleri. Havaalanlarını severdi, büyük otelleri, deniz kıyılarını, kalabalıkları, atları ve at yarışları oynamayı, çiçekçi dükkanlarını, çocukları. Birlikte yolculuk yapmışlardı, gemilere, uçaklara binip inmişlerdi. Taksi ve otobüs şoförleriyle, kaptanlarla, hosteslerle konuşmaya bayılırdı. Güçlü bir dayanışma ruhu taşıyordu içinde. Halkının azabını, mutsuzluğunu yüreğinde duyduğunu söylerdi. Gülüşü çok gençti. Gülerken gözlerinden hüzünle gölgelenmiş bir pırıltı gelip geçerdi. Onunla geçirdiği 5 yıl bütün yaşamına bedeldi. Gerçek bir yaşamdı o. Hiçbir suçu yoktu onun. Hiç kimseye zarar veremezdi Enver. İçinde uzun bir yankıydı bu at. Büyük kavgalar etmişler, bitirip her seferinde yeniden başlamışlar, birbirlerini kıskanmış ve öldürmeye ant içmişlerdi. Bir gece bir yosmayla olduğunu duymuş, bütün giysilerini makasla doğramıştı onun Sara. Karısını hiçbir zaman kıskanmamıştı. Sevdiği adamın zeka özürlü çocuğunun annesi olan iri yarı, becerikli, o erkek gibi kadını kıskanamamıştı nedense. Boşanmaları söz konusu değildi. Kesin bir dille söylemişti bunu Enver ta baştan. "Ölünceye kadar seninim," demişti ama boşanmamı isteme benden. "Evliliğim çok başka bir şey. Tut ki ortaklık." Bu konuyu tartışmaya yanaşmamış, üstüne vardığında evden çıkıp gitmişti. Kadının bir fotoğrafını görmüştü Sara. Yuvarlak bir yüzü, kararlı, hafif çekik kara gözleri, güçlü bir çene yapısı vardı. Enver'in karısı değil, kızı yüzünden boşanamadığını, o eve onun için gittiğini bilirdi. Bu bir görevdi. Söylediğine göre aynı evde oturmanın dışında yakınlığı yoktu karısıyla. İlişkilerinin başlangıcında kadın bir kez telefon etmişti saraya. Kocasının hayatında her zaman bir başka kadın olmasına alışkın olduğunu, ilişkilerinin uzun süreceğini sanmadığını, sürse bile boşanmalarının söz konusu olmadığını söylemişti, dikkatli, nazik bir dille. Sara çok şaşırmış, bir süre ne diyeceğini bilememişti. Sonra kadınlık onurundan söz edecek olmuş ama kadın bunun asıl Sara'nın sorunu olduğunu, Enver'le aralarında böyle basma kalıp sözlerden daha önemli bir bağ bulunduğunu söyleyerek konuşmayı bitirmişti. Enver karısının Sara'yı çok sevdiğini, anladığını ve terk edilmekten korktuğunu ama onu yatıştırdığını anlatmıştı bu konuşmadan bir süre sonra. Gene de Sara'yı çok üzerdi Enver'le ortak bir yaşam kuramamış olmaları. Enver ise sevmenin ruh cömertliği gerektirdiğini söylerdi. Sevgi özgür ve özgün olmalıydı. Sürekli yan yana, dip dibe bir hayatla gerçek sevgi uzun süre bir arada kalamazdı. Sevgi sözcüğünün içeriği bir ben ve bir senden oluşmaktaydı ve bu durum temelde ayrı ayrı olmayı gerektiriyordu. Onun her şeyi bildiğine inanırdı Sara. İlginç, kolay rastlanmayacak bir adam olduğuna da. Anlattıklarına inandırıcı olmasalar bile inanmayı isterdi. Enver'i asıl olmazlıkların çektiğini anlamıştı çok sonraları. Olanaksızın peşinden gidiyordu o, hesapsızca. Hayatı baştan sona ulaşılması güç olanı elde etmenin zevklerine adanmıştı. Kolayca ulaştığı herkesten, her şeyden bıkıyor, bir zaman sonra ilgisini yitiriyordu. Sara, uysal, kolay teslim olan bir kadın olsaydı ondan da bıkacaktı. Onu Cihangir'in elinden almış olmasından keyifle söz ederdi. ''Kim cesaret edebilirdi ki?'' derdi. ''Herif gorillerini bile saldı üstüme. Yalnız olsam işim bitikti.'' Ama sonra ondan da bıkmaya başlamıştı. Birlikteliklerinin son yılında açıkça bezginlik sürecine girilmişti. Yatsımaya gerek yoktu şimdi. Bütün o suçlamalar, savunmalar, yetinmezlik ve kırgınlıklar, tartışmalar, konuşmalar, küsüp barışmalar, ayrılıp kavuşmalar yormuş, yıpratmıştı aşklarını. Birbirlerinin etine duydukları o çılgın arzuyu öylesine büyük bir oburlukla doyurmuşlardı ki tıkanıp kalmışlardı sanki. O eski ateşten yoksundu sevişmeleri artık. Gövdeleri çabucak soğuyordu. Bunu hissetmiş, anlamıştı Sara. Sık sık işi çıktığı gerekçesiyle eve gelmiyor, geldiğinde yorgun, isteksiz oluyordu. Erkekleri iyi tanırdı Sara. Gözlerdeki donukluğu, ellerdeki şaşkınlığı, gülümseyişteki suçluluğu, huzursuz sallanan ayakları seziverirdi o çarçabuk. Bir başka kadının kokusunu hemen alırdı, keskin duyuları. Bu gömlek yakana sinmiş kokuyu kullanan kadın genç biri, en çok 25 yaşında, sıradan bir kadın, sekreter ya da bir yerde memur, az kazanıyor, duygusal ama küçük düşler kuruyor, esmer, güzel bir kıçı var değil mi? İrkiliyor Enver, çıplak bir kabloya dokunmuş gibi. Ne demek istiyorsun? Ne demek bu şimdi? Ne olduğunu anlatmanı bekliyorum. Neler saçmalıyorsun sen? Sen benim iyi yürekli, yorgun dostum, gülünç oluyorsun. Gülünç olan sensin Sara. Yaşlanıyorum tabii ama sen de genç değilsin artık. Bu hastalıklı kıskançlığından bezdim ama. Bir sürü kadınla karşılaşıyorum ben her gün. El sıkışıyorum, yanaklarından öpüyorum. Elbette canım. Şu var ki içlerinden birinin başı oldukça uzun kalmış göğsünde. Rimelli gözyaşları dökmüş zavallı. Havayı kokluyorsun tazılar gibi. Senden sakladığım bir şey yok. Gözlerinin içine bakmamı güçleştirecek hiçbir şey yok. Ama açık söylüyorum, dayanamıyorum bu haline artık. Peki, açık konuşalım. Daha genç birini özlüyorsun, öyle değil mi? İstediğin benimle çıngar çıkarıp bitirmek. Tamam, ben özgür bir kadınım. Açık, dürüst bir kadınım. Görmezden gelemem. Ben eşitliğe inanıyorum, anlıyor musun? Karına bunca yıl katlandım ama bir başkasını kesinlikle bilmezlikten gelemem. Saçmalama Sara, bak çok canım sıkkın, tırın birini çekti polis. Bana ne senin tırından bilmem neyinden. Seni seviyorum, bunun dışında söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Bırak bu boş, çok bilmiş yapmacık tavırları. Bıktım, yoruldum artık. Bıktın demek, belli oluyor zaten. Bir sürü derdim var Sara, kes artık şunu. Bana kes diyemezsin sen. Benimle bu evde böyle konuşamazsın. İstediğim gibi konuşurum. Ağzına sıçarım senin. Defol git evimden. Hemen çık hadi, git. Bu noktada bağırtıları birbirine karışmıştı. Hiçbir şey duymuyorlardı artık. Güçlü bir histeri dalgası içinde sesleri birbirine çarpıp parçalanıyordu. Havada vazolar, tabaklar, başsız, sonsuz sözcükler uçuşuyordu. Nefret, tutku, pişmanlık, öfke sözcükleri, çığlıklar ve gözyaşı damlacıkları. Sonra bir kapı kapanmıştı. Sara birkaç saniye olduğu yerde kalmıştı ve onun merdivenleri inen ince karanlık gölgesini görür gibi olmuştu o süre içinde. Çarpılarak kapanan kapının sesi büyük bir nokta koymuştu ilişkilerine. Onu birdenbire boşluğa iten, hoyratça ezen bir nokta. Sara o an her şeyin bitmiş olduğuna inanmıştı. Bu bitiş duygusu yüreğinden geçtiğinde bir daha geri dönmeyeceğini biliyordu. Daha önce başkalarıyla böyle olmuştu. Bir şey bir anda bitiyor, yaşananlardan hiçbir iz, hiçbir duygu, anı kalmıyordu sanki geriye. Ne keder, ne ferahlık duyuyordu artık. Yalnızca o iç paralayıcı boşluk, o acı sızdırmaz karanlık, o büyük düzensizlik. Bu yüzden ölmek istemişti. Karnına saplanan şiddetli sancıyla sarsıldı. Ağrı göğsüne doğru çıkıp yayıldı. Yüzündeki solunum aygıtını çıkartıp atmak ister gibi çırpındı kolları. Bir acı içini parçalıyordu, titredi. 3 ay boyunca görmediler birbirlerini. İlk 10 gün her gün çiçek gönderdi Enver. Ama Sara telefonlara çıkmadı. Simden'i alıp yazlığa gitti. Sonra özlemi yavaşça arttı. Onun her şeyini delice özlüyor, bağış dilenip ayaklarına kapanmak istiyordu. Enver'in bu sevgiyi hak edip etmeyişi önemini yitirmişti. Dayanamayıp Ağustos başında İstanbul'a döndü. Daha öncekiler gibi kesip atamayacağını anlamıştı çünkü. Günlerce uykusuz, Enver'i özlemekten başka hiçbir şey yapamadan boşu boşuna telefon bekleyerek yaşadı. Ve yaşamakla ölmek arasındaki sınırda kaldığı bir gece onu aradı. ''Seni görmek istiyorum.'' dedi. ''Çok acı çekiyorum.'' ''Ben de aynı durumdayım.'' dedi Enver. ''Sensiz hiçbir şeyle avunamıyorum.'' ''Ben de öyle. Başka biri yok, değil mi?'' ''Hayır.'' dedi Enver. ''Yaşlanmaktan, sevilmemekten çok korkuyorum.'' ''Saçma. Sen 70 yaşında da güzel olacaksın.'' Ertesi akşam buluştular. Rumeli kavağına balık yemeye gittiler. Yorgun ve dalgındı Enver. İşiyle ilgili sorunları olduğunu söyledi Sara'ya. Ama bunlardan söz etmek istemiyordu o gece. 5 yıl önce sana ölünceye kadar sürecek demiştim, dedi. Buna inanmalısın artık. Birbirimizi daha az değil ama daha kararlı ve sakin sevebiliriz bence. 50 yaş. Fırtınalara dayanacak gücü yok artık bu geminin. Su alıyor, görmüyor musun? Dönüşte Sara'nın bahçe kapısının önünde durdurdu arabayı Enver. İnmek için kapıyı açtığında çantası yere düştü Sara'nın. Onu almaya eğildi ve tam o anda silah seslerini duydu. Arabanın altına doğru attı kendini bilinçsiz bir koruma güdüsüyle. Kısa bir ölüm sessizliği oldu ve bunun hemen ardından hızla hareket eden bir arabanın lastik gıcırtıları doldurdu kulaklarını. Yokuş aşağı yuvarlanır gibi inen o canavarın bir yılanın gözlerine benzeyen stop lambalarını gördü doğrulduğunda. Bazı evlerin pencerelerinden cılız ışıklar düşüyordu sokağa. Bahçe kapısının yanındaki "Dikkat, köpek var" yazısını okudu şaşkın, tuhaf bir uyuşmuşlukla. Sonra ayıldı birden. Arabanın içine doğru eğilerek Enver'e baktı. İnanılmaz bir düşteymiş gibi baktı. Direksiyonun üstüne kapanmış öylece duruyordu. Arabanın radyosu hala çalıyor, bir kadın "Bahar bitti, güz bitti" şarkısını söylüyordu. Uzanıp başına dokundu onun, kıpırdamadı. Omuzundan tutup çekti, sarstı. Başı yana düştü yavaşça, gözleri açıktı, gülümsüyor gibi kasılmıştı dudakları. "Bakma, öyle bakma bana!" diye bağırdı Sara. Yüreği duracak gibi çılgınca vuruyordu. Kendi elini gördü birden, kana batmış elini ve o zaman koyverdi içinde biriken çığlığı. Samson'un saçlarını kesip gücünü tüketen Dalila görmüştü Sara'yı herkes. Ne haksızlık, soruşturma uzun sürmüştü. 2 gün boyunca bir sandalye üstünde sorgulamışlardı Sara'yı. gazeteciler evinin çevresinde pusuya yatmış, günlerce eve kapanmasına neden olmuşlardı. Şimdi bulunduğu yere çıkan yolun başı bu ölümdü. Daha iyi anlıyordu, evet. Bu ölümdü hayatının inişe geçtiği dönemeç. Çok aramıştı onu. Birlikte gittikleri lokantalara, tepelere, deniz kıyılarına gidip aramıştı. Öldüğüne inanmamıştı uzun zaman. Onu kim, ne diye öldürmek istesin anlayamıyordu. Bir ihale mafyasından, karısının sigara kaçakçılığı işine bulaştığından, kumarhane işine girişmek istediğinden ve gereksiz yere Sara'nın adından söz etmişti gazeteler günlerce. Onun Enver'i korkunç derecede kıskandığından, bir yıl önce bir gece kulübünde tartıştıklarında Sara'nın onu öldürmeye yemin ettiğini söylediğini duyanlar olduğundan. Hepsi yalandı, hepsi düzmece. Gerçek olan tek şey Enver'di. En küçük bir yapmacık yoktu sözlerinde, davranışlarında, sevişmesinde. Akmak zorunda olan bir suyun akışıydı o. Evet, hepsi buydu. Ölüm beni çağırıyor. Kim bilir kaçıncı defa. Hep erteledi beni almayı. Gelip güzelliğimi gördü ve caydı. Uzlaştık. Hatırlıyor musun? Bir gece sen beni çağırıyordun Sim'den. Geri dön anne diye bağırıyordun. Senin için döndüm. Ölmeyi ne zaman denesem senin için caydım diyebilirim. O gece ölmeliydim aslında. Engel olmamalıydım bana. Ölseydim sevdiğim adamın öldüğünü görmeyecektim ve belki o ölmeyecekti. Ama sen çok yalvardın ve ben geri döndüm. Denizde yüzüyordum. Su çok karanlıktı, çok tuzluydu. Yosunlar dolaşıyordu ayaklarıma. Çok ama çok korkuyordum. Kendimden korkuyordum. Koşuşmalar, bir şeyler değişiyor gene. Tüpler, şişeler değişiyor. Kaldırıyorlar onu, serin bir yere koyuyorlar yeniden. İğneler batırıyorlar bir yerlerine. Şu ucu tutar mısınız lütfen? Çekin, çabuk çekin. Dudaklarında gezdiriyorlar ıslak bir pamuğu. Dikkatle yüzüne, göz kapaklarına, yaralarına bir şeyler sürüp püskürtüyorlar. Canını yakıyorlar ama. Bırakın, rahat bırakın beni. Biraz dayan anne, biraz dayan, olur mu canım? Arabasını bıraktığı tamirhanede tanımıştı Enver'i. Orada yaz güneşinin altında beklerlerken nasıl olduğunu bilmeden koyu bir sohbete dalmışlardı. Arabalar üzerine, geciken bahar, leylekler ve sokaktaki anarşi üzerine. 68'liyim ben, demişti Enver.